Ayrım 11, bölüm 11, Nevizar Şah ve İlan, sayfa 209. Mino ve ben Alamut ekibine veda ettikten sonra Garru'da yolculuk yapmaya karar vermiştik. Yolculuk vadinin zemini boyunca olacaktı çünkü en hızlı ve en kolay rota buydu. Bir katır ve katırcımız vardı. Zavara köyüne giden düzlük boyunca güneye doğru ilerledik. Yol oldukça rahattı ve rehberimizle Maymun Diz ve Hasan Sabbah hakkında konuşma fırsatımız oldu. Vadinin tarihi hakkında çok şey biliyor gibi duruyordu ve bize dağların yaşlı adamının nasıl öldüğüne dair iki efsane anlattı. Belki ikisi de yanlıştı ama bu hikayeleri Tahran'da da duymuştuk. Birinci hikayeye göre Hasan 1116 yılında sonunun yaklaştığını hissetmiş ve takipçilerine fazla ömrü kalmadığını söylemiş. Ölmeden önce odasında 2-3 gün inzivaya çekilmek ve hiç kimse tarafından rahatsız edilmek istemediğini söylemiş. Üçüncü günün sonunda hizmetkarları içeri girmek zorunda kalmışlar ama içeri girdiklerinde Hasan Sabbah ortalıkta yokmuş. Onun yerine ruhunu cennete götüren siyah bir kuzgun varmış. Rehberimizin anlattığına göre Hasan kendisi için kezzaptan bir havuz hazırlamış ve odasında yalnız kalınca bu havuza atlamış. Üç gün sonra inançlı kulları odaya girince cesedin izine rastlamamışlar. Ayrıca odasına önceden bir kuzgun koymuş. İkinci hikaye ise bu peygamber savaşçının sert karakterini anlatıyordu. Hasan Sabbah, kaledeki nöbetçilerin sorgusuz itaatlerini ispatlamak için kalenin surlarından aşağı atlamalarını emrederdi. Bu tarihsel bir gerçek gibi duruyor ama bu efsaneye göre bir keresinde bir bölük askerlerin topluca atlaması için emir vermiş, askerlerin yarısı kabul ederken yarısı reddetmiş, bunun üzerine Hasan hançerini çekip 3 askeri öldürmüş. Kalan 2 asker de sadakatlerini koruyamamışlar ve büyük efendiyi tutup kalenin surlarından atmışlar. Her iki durumda da Hasan'ın ölümünün düzgün bir şekilde olmadığı açıktı. Bu kanlı öyküleri dinleyerek yürürken bir zamanlar oldukça büyük bir köy olduğu belli olan bir yerin yıkıntılarından geçtik. Buranın Hasan Sabah'la ilgili bir tarafı yoktu ve yaklaşık 50 yıl önce yerel bir deprem sonucu yıkılmıştı. Köyün yıkıntılarının yakınında küçük vahalar vardı. Burada dinlenmek ve öğlen yemeğimizi yemek için oturduk. İştahımızı açtığımızı gören geveze rehberimiz büyük şair Ömer Hayyam'ın Alamut'a nasıl geldiğini anlatmaya başladı. Hasan'ın çağrısı ile gelmiş ve kalenin girişinde Hasan'ın hizmetkarları tarafından karşılanıp altın kuşaklı giysilerle bezenmişti. Ömer'e Alamut'a rehberlik etmişler ve onu ünlü zevk bahçelerine götürmüşlerdi. Bizim kayalıkta yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz ve bu bahçeler olduğu varsayılan yerin böyle bir iş için çok küçük göründüğünü söylemeliyim. Bu bahçe hoş kokulu ve eşsiz güzellikte bitki ve çiçekleriyle ünlüydü. Ve bülbüller bile ülke dışından özel olarak getirtilmişlerdi. Hovarda şair bu görüntü seslerden büyülenmiş ve gece uyandığında karşısında emsalsiz güzellikte bir kadın bulmuştu. Kadın Ömer'e Hasan tarafından gönderildiğini, büyük efendinin büyük bir zenginlik ve güce sahip olmasına rağmen yanında duyarlı bir ruha ihtiyaç duyduğunu ve kendisinin bu yüzden çağrıldığını anlatmıştı. Şaire 6 ay boyunca Alamut'ta kalması karşılığında istediği her şey verilecekti. Büyülenmiş Ömer kendisini yalnızca Hasan'ın ellerinde bir esir olarak gördüğünü söylemiş. Gündüzleri pencereleri parmaklıklı bir odaya tıkılıyor. Geceleri ise büyük efendiyle konuşması ve şarkılar söylemesi için zevk bahçelerine götürülüyormuş. Ancak esaretten bıkan Ömer bir gün kaçmaya karar vermiş. Kaledekilerden birine rüşvet vererek Hasan'ın muhafızlarının giydiği beyaz üniformalardan birini almış. Ve aceleyle gizli bir şekilde kaleden inmeye başlamış. Ancak uyanık Hasan daha kalenin eteklerine varmadan onun kaçtığını fark etmiş ve yakalatıp yanına getirtmiş. Bu kaçma eylemine rağmen Hasan bir yüce gönüllülük örneği gösterip Ömer'e yılda 2 gün Alamut'a gelip sohbetini ve şarkılarını esirgemezse hemen şimdi gidebileceğini söylemiş. Bu diğerlerinden daha hoş bir hikayeydi. Ve kavakların altındaki serinlikte oturup dinlenirken bize gerçekmiş gibi geldi. Rehberimiz bize başka birçok benzer hikaye anlattı ve hepsini aklımızda tutmaya çalıştık. Dinlendikten sonra yola çıktık ve nehre ulaştık. Nehrin kıvrımlı yatağını takip ederken doğuda Garnu'da yöneldik. Yıldızlar göründüğünde biz hala yürüyorduk. Rehberimiz kısık bir sesle şarkı söylüyordu. Zavarak köyüne vardığımızda gece yarısı gibiydi. Aç ve yorgunduk ama ılık ve yumuşak gece bizi büyülemişti. Vadinin geceleri çok parıltılıydı. Yatağa girdiğimizde hala hava sıcaktı. Ancak her zaman esen tatlı Meltem o gecede esiyordu. Yıldızların görüntüsü altına benziyordu. Ağustos yıldız kaymalarının aynıydı. Ve hangi doğrultuya baksak sessizce akan bir meteorun hızla hareket eden ışığını görebiliyorduk. Bu sahne aklımıza Yuvani'nin anlatımlarını getirdi. Maymun dize rakip olan Büyük Capella yıldızını aramaya başladık. Ağustos böcekleri şarkılarını icra ediyorlardı ve uzak bir mesafeden kulağımıza nehrin oluşturduğu bir şelalenin ince müziği çalınıyordu. Medeniyetten binlerce kilometre uzakta tarifsiz bir huzur duygusu içindeydik. Doğunun o eski bilgeliği kaynağını buradan alıyordu. Acele yaşanmayan bir hayatın sessizliği. Zavaraka gelişimiz bir sürü köpeğin havlamaya başlamasıyla birlikte ilan edilmişti. Köylülerin çoğu yataklarındaydı. Ama geldiğimizi öğrendiklerinde yataklarından kalkıp bizi görmeye geldiler ve köyün en güzel evine götürüldük. Burada sürpriz bir şekilde kendini Bay Alamuti olarak tanıtan ve tüm bölgenin sahibi olan bir adamla karşılaştık. Tahran'dan gelmişti ve kuzenlerinden birinin yanında kalıyordu. Hakkımızda bir şeyler duymuştu ve bizi ağırlamaktan çok memnun görünüyordu. Hızlıca hazırlanan yemek önümüze getirildi. Az da olsa Fransızca konuşabiliyordu. Ama konuşma genel olarak Mino'nun çevirmenliğinde Farsça devam etti. Bay Alamuti hayli zengin ve oldukça eğitimli bir adamdı. Profesör Ivanov'la görüşmüş ve Samuel Stern hakkında bir şeyler duymuştu. Aynı zamanda dikkate değer bir saflık örneği gösterdi. Örneğin bize maymun dizle Alamut arasındaki tüneli bulup bulamayacağımızı sordu. Ve biz de ona böyle bir tünelin var olmadığı cevabını verdik. Bunun üzerine yalnızca elini salladı ve yeterince sıkı aramadığımızı söyledi. Sohbet devam ederken verandaya kısa boylu tıknaz bir adam geldi ve bize adının Aziz olduğu söylendi. Onun bir yerle resmini görmüş gibiydim. Aniden onun Freya Stark'ın meşhur rehberi Aziz olduğu kafama dank etti. Kibarca o şahıs mı olduğunu sorduğumda beni onayladı. Freya Stark'a dair aklıma gelen tüm soruları hevesle sordum. Verdiği cevaplar bu cesur İngiliz kadının vadideki insanlar üzerinde ne kadar büyük bir etki ve beğeni yarattığını gösteriyordu. Ona Freya Stark'a göndermek üzere bir fotoğrafını çekip çekemeyeceğimi sorduğumda kabul etti ve ona ilerlemeye söz verdiğim bir mektubu da bana vereceğini söyledi. Sabah saat 3'e kadar Bay Alamuti ile Maymun Diz üzerine konuştuk. 1959 gezisine kadar Şems Kıyara Kalesi'ni duymadığını itiraf etti. Orayı görmeye gitmemişti ama orasının Maymun Diz'in için en olası yer olduğunu duyduğu bilgilerden çıkarmıştı. Nevizar Şah'ın ikinci muhtemel yer olduğunu ve orası da değilse Şirkuh'un en olası yer olduğunu belirtti. Sonunda hepimiz verandada uyuduk. Bizim için yün yorganlar getirildi ve ayakkabılarımız alınıp yıkandı. Uzun gezmelerimiz boyunca böylesi bir misafirperverlikle hiç karşılaşmamıştık. Ertesi gün Tahran'a döndüğümüzde onu ziyaret etmemiz için çok samimi ricalarda bulunan Bay Alamuti ile sevgi dolu bir şekilde vedalaştıktan sonra Garbu'da doğru yola çıktık. Yol dikleşiyor, vadi darlaşıyordu. Önümüzde vadiye doğru ucundan yaklaşan dağ sıralarının göz alıcı görüntüsü beliriyordu. Öğlen vakti vadideki en cezbedici köylerden biri olan Garmu'da vardık. Evler bir tepenin yamacına yapılmıştı. Köyün evleri arasında sokaklar yoktu. ve yukarı aşağı giden tek yol evlerin düz çatılarıydı. Muhtarın evine götürüldük. Muhtar parlak ve haşin gözleri olan siyah saçlı garip bir duruşu olan adamdı. En büyük odasının duvarında 1939 yılındaki liderlerin resimleri vardı. Bu köy evinde Hitler, Mussolini ve 4. George'un portrelerini görmek garipti. İslamiyet'e ve İran kanunlarına göre bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi ve muhtarın bu sayıdan bir fazla yani 5 tane karısı vardı. Bu durumu vicdanen nasıl kaldırılabiliyordu bilmiyorum. Kıyafetlerinden ve yerdeki halıların kalitesinden zengin bir adam olduğu anlaşılıyordu. Çoğu İran köylüsü birikimlerini halıya yatırırdı ve birinin ekonomik statüsünü anlamak için evine girip bir bakmanız yeterdi. Muhtarın bir ziyaretçi defteri vardı ve defterde kaç isim olduğunu öğrenmek için baktık. İsimlerin çoğu yerel vergi toplayıcıları ve memurlardı. Ama biraz daha baktıktan sonra Profesör Ivanov'un adını fark ettik. Profesör Nevizar Şah'ı araştırırken muhtarın evinde kalmıştı. Muhtar bize onun 90 metrelik çok düz bir yükseltiye vardığını ve onu aşamadığını, bu yüzden gözlemlerini dürbünle yapmak zorunda kaldığını anlattı. Bizim de amacımızın Nevizar Şah'a gitmek olduğunu belirttiğimizde muhtar bizim için gereken tüm hazırlıkları yaptı. Odanın ortasında mavi bir sakal gibi duruyordu ve ellerini çırpınca iki karısı odaya girdi. Yüzünde sert bir ifadeyle emirler yağdırdı. 5 dakika içinde kapıda rehberler ve katırlar belirdi. Nevizar Şah'ın bir günlük mesafede olduğunu ama oraya varmanın 2-3 günümüzü alabildiğini söyledi. Sonra bize katırcılara ödeme yapmamız gerektiğini ve ayrıca kendi komisyonunu da istediğini söyledi. Bu bize biraz pahalı gelmişti ama ondan karıları ve köydeki tüm diğer insanlar gibi korkmuştuk ve hemen ödememizi yapıp onu geride bırakmanın verdiği sevinçle yola çıktık. Tüm köy bizi izlemek için dışarıdaydı. 3 gün içinde geri döneceğimizi söyledik. Aynı zamanda Nevizar Şah'a tırmanan ilk Avrupalılar olma onurunu da elde edeceğimize söz verdik. Garmurt'tan ayrıldığımızda saat 2'ydi. İlk olarak kuzeybatıya doğru Karafan, Kıak, Münafıklar Tepesi olarak bilinen dik tepeyi tırmandık. Bu isim buraya neden verildiğini sorduğumuzda köylülerin 2 yıl önce Zerdüşt mezarlarına rastladıklarını öğrendik. Köylüler mezarları kazmışlar ve çoğu mezarlardan çıkanlar gibi hançerler ve çanak çömlek bulmuşlardı. Aşkavar'da duyduğumuz birçok Zerdüşt hikayesi bize her anlatılana itimat etmemeyi öğretmiş olsa da Alamut'ta Zerdüştlerin yaşadığına dair kanıtlar vardı. Eğer buralarda yaşamış olsalar bile mezarların Zerdüştlere ait olmadığı kesindi. Çünkü onlar ölülerini görmezlerdi. Vahşi hayvanlar tarafından yenmeleri için tepelerin zirvelerine bırakırlardı. Karafan, Kıak'tan kuzeye döndük ve Buharkuh yani Beyaz Dağ olarak bilinen geniş ve dorukları beyaz bir tepenin alçak kısımlarından dolandık. Yol dik bir şekilde yukarı çıkıyordu. 4 saatlik bir tırmanıştan sonra dağın zirvesindeki Nevizar Şah'ı bir anlığına da olsa görme sevincine erişmiştik. Gökyüzünün doğusuna karşı duran ortadaki burcun hemen tepesini görebiliyorduk. İri kaya parçalarının tepesine konmuş ve tepenin ortasında yükselen bir yapı gibi duruyordu. Karanlık çöküyordu ve kızıl bir kahverengi dağların tam ortasındaki bir vaaya benzeyen küçük bir yeşil platoda geceyi geçirmeye karar verdik. Katırların yükünü alıp yaylanın ortasındaki tahta bir kulübeye yerleştirdik. Bu kulübe sürüleri otlatmaya getiren Garun Rudlu çobanlar tarafından kullanılıyordu ve bir çeşit ahır sayılabilirdi. Küçük ve karanlıktı ama bir köşede şömine vardı ve katırcılarımız ateş yaktılar. Üst katta bir iki kirli yatak takımı ve minderin olduğu basit bir oda vardı. Odaya girer girmez bende bir kaşıntı hissi oluştu ve burada çok sayıda pire olduğunu anladık. Bunun üzerine Minua ve ben kamp yataklarımızı alıp çatıda yatmanın daha sağlıklı olacağı kararına vardık. Rehberlerimizden biri elinde silahla yanımıza gelip akşam yemeği için bir şeyler getireceğini söyledi. Hava iyice kararana kadar bir saat kadar bekledik. Sonunda rehberimiz elini hüzünlü bir şekilde sallayıp hiçbir şey bulamadığını söyleyip geri döndü. Böylece yiyecek olarak tek seçenek konserve sığır eti kaldı. Yakında küçük bir şelaleden akan suların oluşturduğu bir havuz vardı. Suyun çok soğuk olmasına ve altında yalnızca 1-2 dakika kalabilmemize rağmen banyo yaptık. Rehberlerimize bizi erkenden kaldırmalarını ve böylece güneş çok yükselmeden kalan 1200 metreyi daha rahat çıkabileceğimizi söyleyip erkenden yatağa girdik. Gecenin yarısında itişme kakışma seslerine uyandım. Bir el feneri alıp sesin geldiği yere doğrulttuğumda boş konserve kutusuyla uğraşan iri bir çakal gördüm. Bir tekme attım ve çakal haykırarak uzaklaştı. Mino bir kabus görüyor olmalıydı. Çünkü sesi duyduğunda yataktan fırlayarak silahlar, silahları alın, saldırıya uğradık diye bağırdı. Epey güldük ve geri kalan zamanda deliksiz bir uyku çektik. Saat 4:30 gibi ürpererek uyandık. Çok yoğun bir çiğ vardı ve elbiselerimiz nemlenmişti. Rehberlerimiz çay yaptılar. Sonra artık işlevleri olmayacağı için iki katırcıyı köye geri gönderdik. Tırmanışımızın geri kalan kısmını yavaş yavaş yapmayı düşünüyorduk. Bunun nedeni yalnızca eğimin çok dik ve zorlu olması değil, aynı zamanda kalenin etrafındaki alanın topografisini çıkarmak için daha fazla zaman geçirme isteğimizdi. İşgal ordularının kaleye bu yönden yaklaşmadığı ortadaydı. Savunmacılar saldırı pozisyonunda olmamalıydılar. Yol gittikçe daha da dikleşiyordu ve ben Profesör Ivanov'un yiğitliğine daha da hayran olmuştum. Öğlene kadar yalnızca 600 metre ilerlemiştik ve çok yorulmuştuk. Vücudumda kabarcıklar olmuştu ve Mino da hiç iyi değildi. Hem üşüdüğünü hem de yandığını, aynı zamanda da baş ağrısının olduğunu söyleyip şikayet ediyordu. Dağın bu kısmında hiç gölge yoktu ve yapacak tek şey tırmanmaya devam etmekti. Şişelerimizdeki su gittikçe azalıyordu ve çevrede hiç kaynak yoktu. İki rehberle kalmıştık ve katırımızın daha fazla ilerlemesi imkansızdı. Rehberlerden biri tepenin zirvesinde bir kaynak olduğunu, yani en azından kışın bir tane olduğunu ve yazın kurumamış olduğunu temenni ettiğini söyledi. Zirveye çıkmamız 1-3 saatimizi daha alabilirdi ve o zamana kadar biz tükenecektik. Bu geceyi atlatmamızın hiç çaresi yok gibiydi ve bir kaynak aramaya başladık. Neyse ki damla damla da olsa akan bir tane bulduk. Ancak vadinin mükemmel görüntüsü cansız ruhlarımızı diriltmişti. Tabii bu panoramayı görmek için çakılla kaplanmış kayalardan oluşan kalan 100 metreyi de tırmanmak zorunda kalmıştık. Güneş batıyordu ve tüm manzara dağların çizgilerinin yumuşatan koyu turuncu bir pırıltıyla kaplanmıştı. Aynı zamanda atmosfer berraklaşıyordu ve böylece altımızda uzanan tüm yer şekillerinin ayrımına daha rahat varabiliyorduk. Nehir sivri kayalara doğru tırmanan gümüş bir iplik gibiydi. Dürbünlerimizden Alamut'un cılız kayalığını ve onun altındaki maymun dizin alev alev yanan kırmızı kum taşlarını görebiliyorduk. Arada haşhaşilerin iletişimlerini sağladıkları saat kulelerinin hatlarını seçebiliyorduk. Çok uzakta vadinin diğer ucunun sağında Tarikan dağ sırasının geçide inen sivri gövdesini görüyorduk. Güneyde ise tüm dağ sırasına adını veren Elbruz Dağı'nın büyük zirvesi kuzey yamaçlarındaki üç karlı yama ile hayal gibi beliriyordu. Rehberimize bu karlı kısımlarını sorduğumuzda bize karın hiç inmediğini ve yazları kurtçuklar tarafından işgal edilecek kadar bozulabildiğini söyledi. Bu açıklamanın kesinliği üzerine tartışmadık ama gözlerimiz şaşkın bir şekilde manzaraya bakıyordu. Gerçekten de buraya Capella yıldızına kadar yükselen bir kalenin yapılmış olduğu hissinden kendimi alamıyordum. Burada oturup sonu hiç gelmeyen manzaraya gözümü dikmişken vadiye gölge çöktü ve tüm yüzey hatları belirsizleşti. Hiç ses yoktu. Dünyanın bu kısmında çok hızlı hareket eden karanlığın bizi sarmasına izin verdik. Yıldızlar belirdi ve tüm gökyüzü sayısız mumla parlıyor gibiydi. Bu büyülenme hali Mino'nun yüksek sesle hapşırmasıyla dağıldı. Rehberimiz sırt çantalarımızı getirdi, kalın kazaklarımızı giydik ve uyuyacak bir yer için bakınmaya başladık. Geceyi geçirmek için yıkılmış kuleden daha iyi bir yer neresi olabilirdi ki? Böylece kalan küçük bir mesafeyi tırmanıp Nevizar Şah'ın bir bölümü olan mekanda uyumaya karar verdik. Rehberimiz odun topladı ve büyük bir ateş yaktık. Bu belki de bu yıkıntıda 700 yıldır yakılmış ilk ateşti. Alevler duvarda titreşen gölgeler yaratıyordu ve rehberimiz efsane kahraman Rüstem'in yaptığı büyük işleri ve Türklerle yaptığı savaşı anlattı. Sonra da şarkı söylemeye başladı. Yaklaşık 5 dakika süren eski bir aşk türküsü söyledi. Hoş bir sesi vardı ve doğu müziğini genel olarak sevmesem de bu türkünün melodisinden etkilenmiştim. Mine o şarkının sözlerini fısıldayarak tercüme ediyordu ve onun için fısıldamak çok normal bir işmiş gibi duruyordu. Rehberimiz şarkısını bitirdiğinde başka şarkılar istedik ve yarım saat boyunca bize dağların ve vadilerin, yaşamın ve ölümün kuşaktan kuşağa aktarılan ve hiç tükenmeyen türkülerinden söyledi. Sanırım bu vadide geçirdiğim en unutulmaz geceydi. Bu güzelliğin hep sürmesini diliyordum. Kalelere ve araştırmalara dair tüm düşünceler ve telaş kaybolmuş gibiydi ve kendimizi Hasan'ın cennet bahçelerindeymiş gibi hissediyorduk. İkimiz de rehberimizin şarkılarının etkisinden dolayı hareketsizleşmiş ve yatağa gidemiyorduk. Ertesi sabah gerçekliğimiz kendini haşin bir şekilde gösterdi. Güneş ışınlarını acımasızca üzerimize yönlendirmişti. Burada bir gece daha kalmak için yeterince yemeğimiz yoktu ve bu yüzden hızlı davranmak zorundaydık. Nevizar Şah Kalesi tam olmayan bir yarım daire olarak inşa edilmişti. Kulenin üstünde durduğumuz yerden kalenin doğuya ve batıya yayılıp 45 derecelik bir açıyla aşağı doğru inen iki kolunu da görebiliyorduk. Kuzeyde Boğar Kuruh'un beyaz zirvesi, 5 kilometre kadar kuzeydoğuda da birçok işgalci ordunun rotası olan Salanbar geçidi bulunuyordu. Üzerinde bulunduğumuz tepe Anarak Dangar olarak biliniyordu. Kuzeydeki ikiz tepelere küçük bir geçitle bağlanmıştı. Batıda bizim tırmandığımız keçi yolu vardı. Doğuda yer 600 metre kadar çöküktü ve kuzeyde ikiz tepelerin ötesinde bu çöküntüye denk sarp bir eğim bulunuyordu. İlk olarak dar geçidi aşarak ikiz tepelere araştırmaya koyulduk ve orada dış güçlendirmelere ait çokça kalıntı bulduk. Ayrıca kil kaplı su borularına da rastladık ve bu dağın tepesindeki kaynak hariç suyun çoğunun komşu tepeden bir kanal aracılığıyla taşındığının bir kanıtıydı. Kanalı takip ettik ve kaynağı bulduk. Sonrasında yıkık burçları araştırmaya başladık. Geceyi geçirdiğimiz burç yalnızca 3 metre yüksekliğindeydi ve buna bağlı olan 5-6 oda vardı. Bazı duvarlar 2 metre civarı kalınlığındaydı ve orijinal ok izleri hala belirgindi. Genel incelememizi yaparken en etkilendiğimiz şeyler kalenin ulaşılmazlığı ve devasa yüksekliğiydi. Hatta buranın maymun diz olup olmayacağı sorusu aklımın kurcalıyordu ama olanca yüksekliğe ve erişilmezliğe ki bu özellikleri Yuvayne'nin anlatımıyla uyuşuyordu. Karşın topografyanın bütünlüğüne baktığımızda buranın maymun diz olamayacağını anlamamız uzun sürmedi. İlk olarak Moğol ordularının kamp kurabileceği bir yer yoktu. İkincisi, dağın çevresinde bir alan yoktu ve Yuvayne'nin anlatımlarına göre dağın çevresinde 6,5 kilometrelik bir alan olmalıydı. Üçüncüsü, Moğollar mancınıklarını nereye yerleştirmişlerdi? Dağı ikiz tepelere bağlayan geçit Haşhaşilerin elinde olmalıydı. Eğer mancınıklar platoya yerleştirilirse, yani 1500 metre aşağı kale görüş alanı dışına çıkardı ve mancınıkların kurulabileceğini varsayarsak bile onları yapmak için gerekli ağaçlar neredeydi? Dağların eğilimleri birkaç dikenli çalıyı saymazsak çıplaktı. Yuvayne, Moğolların mancınıkları maymun dizin eteklerinde yaptıklarını açıkça belirtmişti. Nevizar Şah'a en yakın ağaçlık Garmurt köyü yakınlarındaydı ve bu ağaçları dağların zirvesine ulaştırmak yalnızca süper insanların işi olabilirdi. Dördüncüsü, Yuvayne maymun dizin tepesinde kratere benzer bir açıklık olduğundan bahsediyordu. Ama Nevizar Şah düz bir tepeydi.
Beşincisi, kalenin içinde hiç kaynak belirtisi yoktu. Altıncısı, Yuvayni Maymun Diz'in kale duvarlarının çakıl ve alçıdan yapıldığını söylüyordu. Ama burada bu maddelerin izine bile rastlamamıştık. Kale, bu Boğar Kuh'tan gelen taştan ve onlarla birleştirilen yüksek kalitedeki kireç taşı ile karıştırılarak inşa edilmişti. Son olarak da Maymun Diz kuşatmasının Kasım'ın sonunda başladığını biliyorduk. Okuyucunun hatırlayacağı üzere Rükneddin kış mevsiminin bastırıp düşmana zarar vermesinden medet ummuştu. Ama 1256 yılı unutulmayacak kadar sıcaktı. Ancak bu tepenin zirvesinde herhangi bir kışın yumuşak geçmesi olanaksızdı. Burada kış Ekim'in sonunda, en geç Kasım'ın başında başlardı ve bu bilgiyi Garmurt da doğrulatmıştı. Muhtar anarak Dangar'a Kasım ayında kar yağmayan bir yıl hiç hatırlamadığını söyledi. Tüm bunlar buranın Maymun Diz olamayacağını açıkça ortaya koyuyordu. Bu beni bir açıdan sevindirmişti çünkü Şems Kiraya'nın Maymun Diz olduğu tespitimiz doğrulanmıştı. Ve eğer bu aşamada bu tespit yanlış çıksaydı, düştüğümüz durum en hafif tabiriyle can sıkıcı olurdu. Diğer yandan üzgündüm çünkü duygusal olarak Nevizar Şah'a Şems Kiraya'dan daha fazla bağlanmıştık. Ancak bu tip meselelerde duygusallığa yer yoktu ve bu yüzden işimizi yapmalı ve bilimsel coğrafi araştırmalarımıza devam etmeliydik. Günün geri kalanı kale bölgesinin etrafına göz atarak geçti ve bu esnada kalenin ilk gördüğümüz anda düşündüğümüzden daha geniş bir alana kurulduğunu gördük. En etkileyici taraf batıydı. Burada Alamut'ta da olduğu gibi her yere bir şeyler inşa edilmişti ve izlerden bazıları sağdaki dağ taraflarına uzanıyordu. Burada büyük bir insan topluluğu yaşamış olmalıydı ve kalede kaç kişinin yaşadığını elimizdeki verilere dayalı olarak tahmin etmek zor olsa da 1500-2000 insanın yaşayacağı kadar oda vardı. Bu Alamut ve Maymun Diz kalelerinin kapasitesinden bile fazlaydı. Nevizar Şah'ın tarihi hakkında çok şey bilinmemesi üzüntü vericiydi. Yuvayni neredeyse hiç bahsetmemişti ve köylülerin anlatacağı bilgilere de pek inanılmaması gerektiği kesindi. Burada cilalanmış ve düzlenmiş çok sayıda çanak ve çömlek bulduk. Su sarnıçlarını dikkatle bir şekilde aradık ama bir tane bile bulamadık. Böylesine büyük bir garnizonun su barolarından gelen dışından başka su kaynaklarına da ihtiyacı olabileceğini düşünmemize rağmen hiç sarnıç izi yoktu. Kalenin batı bölümü yaklaşık 750 metre kadar uzanıyordu ve uçta büyük bir bayırın tam dibine konulmuş üç kemerli büyük bir yapının kalıntılarına rastladık. Burası ziyafet sarayı olabilecek kadar büyüktü. Duvarlar sertti ve düz alçıyla sıvanmıştı. Buradan kalenin doğu tarafına çıktık ve burada kalın kış duvarları inşa edilmiş ve 5-6 teras serisi oluşturulmuş oda yapılarına rastladık. Tepeye baktığımızda bir kartal yuvası gördük ve kartallar sanki mutlak korunması gereken bir sırrı koruyormuşlarcasına zirve etrafında dönüyorlardı. Saat akşam 5'te 2 gece önce uyuduğumuz platoya inmeye karar verdik. İnişimiz çıkışımızdan bile daha zordu. Rehberimiz bizi daha kolay yoldan götüreceğini söylemişti. Ama götürdüğü yol kaygan ve sivri kayalarla iç içeydi. Hiç yol yoktu ve rehberimiz hızlı olmamız konusunda ısrarcıydı. Çok sonra gözden kayboldu. Mineo ve bense olabilecek en iyi yolu bulmaya çalışıyorduk. Elbruz dağlarının en kötü yanı kayaların dikliği değildi. Her şey çakıl ve toprakla kaplı olduğundan dolayı sürekli olarak kayma tehlikesi altında olmamızdı. Eğer kayarsanız uzun bir mesafe sürekli kayar ya da dikenli bir çalıya takılıp dururdunuz. Platoya vardığımızda her tarafımız yara ve çizik doluydu ve öfkeliydik. Rehberimiz pişmandı ve moralimizi bozulduğunu fark etmişti. Ve bu yüzden bizi elinden geldiğince rahat ettirdi. Yumurtaların nereden geldiğini hala bilmiyordum. Dağlardan topladığı otlarsa yemeğe lezzetli bir tat vermişti. ertesi sabah erkenden Gartmurt'a doğru yola çıktık. Neler yaptığımıza dair bilgiler köye inmişti ve muhtar tarafından daha köye varmadan karşılandık. Resmi bir şekilde, "Hoş geldiniz," dedi ve bizi tırmanışın zorluklarına dair bilgilendirmediği için endişelendiğini belirtti. Artık öfkemiz biraz yatışmıştı ve biraz daha rahatlamıştık. Mineo muhtarla yerel seçimler üzerine konuşurken ben arkada rahat bir yastığa kurulmuş, her şeyi unutmadan önce yazmam gerekenleri yazıyordum. Sonra uyuklamaya başladım ve uyandığımda tüm odanın bana bakan meraklı köylülerle olduğunu gördüm. Bugün için artık yola devam edemezdik. En mantıklı iş geceyi misafirperver Gartmurt'ta geçirmekti. Mino hayatından çok memnundu. Hiçbir yerde böylesine saygıyla dinlenmiyor gibiydi. Onun karanlıkta yankılanan sesiyle yeniden uykuya daldım. Sıradaki hedefimiz İlan Kalesi'ydi. Freya Stark köye gitmişti ama görünüşe göre kaleyi gezmemişti. Ana vadinin ötesinde bir yerdeydi ve ona ulaşmak için daha önceden durup öğlen yemeği yediğimiz ve oradan da Koşi Daş'ta gittiğimiz Zavarak'tan geçerek inmemiz gerekiyordu. Saat 4'te Zavarak'a vardık ve oranın toprak sahibiyle çay içtik. O da zamanının çoğunu Tahran'da geçirip yazları kırsal alana gelen eğitimli sınıfın üyelerinden biriydi. Bay Alamuti'yi iyi tanıyordu ve Zavarak'a ilk gelişimizde onunla tanıştığımızdan haberdardı. Karısı batı tarzı giyinmişti ama çok rahat değildi. Bahçede kısa bir sohbetten sonra yapacak işleri olduğunu söyleyerek kalktı. Evden bize doğru ara sıra baktığını fark etmiştim ve bu arada İranlı kadınların eski tarzlarından vazgeçerek batı tarzı giyim ve kurallarını benimsemelerinin ne kadar süreceğini merak ediyordum. Kozmopolit Tahran'da. Onun bizimle daha fazla zaman geçirebileceğini tahmin ediyordum. Tabii Bay Alamuti'nin evinde onun karısıyla ya da başka herhangi bir kadınla konuşamadığımız da aklımdaydı. Kocası tarafından teşvik edilen İmparatoriçe Farah iyi bir örnekti. Bu meseleyi konuştuğum İranlı bir beyefendi, İran'da yüksek memurların, örneğin büyükelçilerin karılarının Tahran'daki konumlarını rahatsızlık verici bulduğunu söylemişti. İnsanlar birbirlerini batı tarzı davranmaya zorluyorlardı ve bu yüzden Tahran'daki bir çift Alamut Vadisi gibi kırsal bir alana gittiğinde binlerce yıllık o eski geleneklere kolayca dönebiliyorlardı. 1961'de Stobart, Izzard ekibiyle birlikteyken kadına yönelik davranış tarzının aynı şekilde devam ettiğini olanca açıklığıyla gördük. İngiliz bir kız olan Jean, dağlardan Hazar'a doğru yapacağı yolculuktan 2-3 gün önce bize katılmak istemişti. Aynı zamanda Oxford'da öğrenciydi. Hasan Sabah'ın mezarı olabilecek bir camiyi araştırdığım bir gün gelip bize katılmak istediğini söylemişti. Bundan kesinlikle memnun olacağımızı söyledik. Gideceğimiz yere vardığımızda Bay Alamuti ile görüştük ve onun kaldığı evde öğlen yemeğine davet edildik. İlk olarak kime servis yapılacağı merak konusuydu. Normalde baş misafir olarak ilk sırada ben, ikinci olarak Bay Alamuti, sonra diğer misafirler ve son olarak da ev sahibimizin ailesi olacaktı. Ama Jiyan'a servis yapılacak mıydı? İlk olarak bana servis yapıldı ve tabağımı nezaketen Jiyan'a verdim. Yaptığım şey sansasyon yarattı. Biraz pişman olmuştum çünkü böyle yaparak Bay Alamuti'nin kurallarını çiğnemiş olmalıydım. Diğer servisler geldiğinde ilk tabak doğal olarak Jiyan'a verildi. Bay Alamuti'nin bunu hatırlayıp hatırlamadığı bir soru işaretiydi ve yemek sona erdiğinde hepimiz minnettardık. Batı davranış tarzı bu tip durumlarda sorun teşkil edebiliyordu. Evden ayrılacağımız sırada başka bir sorun ortaya çıktı. Kapıdan ilk kim çıkacaktı? Normalde ev sahibinin yol vermesi gerekirdi ve Bay Alamuti kapıya doğru yöneldi. Bizse kapı yolunda bekleyip birbirimizi kollarken komik bir dizi çeviriyor gibiydik. Bay Alamuti beni her zamanki gibi öptü ve uymak zorunda olduğumuz ve sakallar da yer yer acıtan bir gelenekti. Jiyan'la tokalaşmak için elini uzatmadı. Tam ayrılırken Jehan, Bay Alamuti'ye elini uzattı ama o bunu görmezden gelerek atına doğru yöneldi. Onun batıya ait davranış kurallarını benimsemesinin sınırları olduğu açıktı. Koşi Daş'taki bahçede olmak keyifliydi ama ev sahibimiz bu gece ilanda olmak istiyorsak hareket zamanımızın geldiğini söyledi. Tırmanışın oldukça zor olduğu noktasında bizi uyardı. Ama artık antrenmanlıydık. Yanımıza bir rehber verildi ve yola çıktık. İlana vardığımız 4 saat kadar sürdü. Rotamız vadinin en vahşi ve engebeli yerlerinden geçiyordu. Burası bize Sir Kuh'taki geçidi hatırlatmıştı ama orası daha dik ve uzundu. Meyve ağaçlarıyla kaplı bir platoya çıktıktan sonra gittikçe darlaşıp dikleşen küçük bir vadiye girdik. Her tarafta sivri kaya kümeleri vardı ve bir deprem onları muazzam bir şekilde karıştırmıştı. Hırsızların yaşadığı bir peri masalı ülkesine benziyordu ve kayalarda mağara girişleri oldukları açık olan büyük delikler bulunduğunu şaşkınlıkla fark ettik. Burada hangi hayvanların yaşadığını sorduğumuzda bazı zamanlar kaplanların görüldüğü ve aynı zamanda ayıların ve kurtların kışın köylülerin tavuk ve koyunlarını almak için köylere indikleri cevabını aldık. Aslında kış boyunca ilanın yolları kullanılamaz hale geliyordu ve çocuklar vahşi hayvanların saldırısına uğrayabilecekleri korkusuyla daha aşağıdaki köylere gönderilmiyorlardı. Ayrıca buranın kanunlarla sorumlu bir yer olduğunu ve vadinin aşağısında suç işleyen insanların hapishaneye gitmek yerine buraya gelip eşkıya olarak yaşadığını öğrendik. Çok fazla sayıda kanun kaçağının burada yaşamadığını umut ediyorduk. Sonunda bir uçurumdan döndük ve ilandaki evler görünmeye başladı. O ana kadar daha ilkel bir köy bekliyordum ama Hava Dekan Dağ sırasının en yüksek tepelerinden birinin altında böylesi hoş ve iyi yerleşmiş bir yerle karşılaştığıma şaşırmıştım. Köyün başında büyük bir şelale vardı ve burada çocuklar neşe içinde yüzüyor ve birbirlerine sesleniyorlardı. Kant Ali adlı rehberimiz, ki adı Şeker Ali anlamına geliyordu, bizi muhtarların evine götürdü. Bu muhtar Mavi Sakal'ın, yani Garmurt'taki meslektaşının tam tersiydi. Karısı ve ailesiyle yaşayan onurlu bir yaşlı adamdı. Yeni bir ev yaptırmışlardı ve ev çok temiz ve derli toplu duruyordu. Çay getirdi ve balkonda batan güneşi izledik. Kısa bir süre sonra Minao'yu soran bir adam geldi. Eli çok kötü şişmiş, çamur ve pıhtılaşmış kanla kaplanmıştı. Ne olduğunu sorduğumuzda kırılmış bir şişe yüzünden parmağının kesildiğini ve kanı durdurmak için kesik yere çamur sürdüğünü söyledi. Doğal olarak hayretler içinde kaldık. Ayrıca adamın tetanozdan ölmemiş olmasına da şaşırmıştım. Minio biraz su isteyip adamın parmağına bakmaya başladı. Eli derinden kesilmişti ve yara ciddiydi. Ayrıca enfeksiyon tehlikesi vardı. Parmaklarını bükemiyordu ve bazı sinir ve kasların zarar gördüğüne işaretti. Minio'yu ameliyat için hazırlık yaptı ve benden bu küçük operasyon için yardım istedi. Onu böyle bir işte yakından izleme fırsatını ilk defa yakalıyordum ve ustalığını takdir ettim. Ameliyat yeri muhtarın oturma odasıydı. Mineo hastaya genel anestezi yapmaya karar verdi. Bu görev de bana verildi. Adama yaptığım anestezinin gereğinden fazla olduğu ve bir daha hiç kalkamayacağı düşüncesi birden aklıma geldi. Hastanın ağzını ve burnunu kapatacak bir bez konuldu ve az miktarda eter döktüm. Minao benim işimi bitirmemi bekleyip harekete geçti. Hasta huzurlu bir uykuya daldığında ise bu kez ameliyatın ortasında birden uyanabilme olasını düşündüm. Bu çok kötü, çok kötüydü. Köyün geri kalanı odada bir çember oluşturmuştu. Muhtar Minao'nun görebilmesi için yüksek bir yere ampul koydu. Minao'nun aletlerini starlize ettiği iki kap da hemen kenardaydı. Yaklaşık 25 dakika sonra Minao elinden geleni yaptığını, artık enfeksiyon tehlikesi olmadığını ve adamın belki de birkaç parmağını yeniden kullanabileceğini söyledi. Sonra Minao'nun eli bandajlamasına yardım ettim. Hastanın bilinci yerine geliyordu ve biraz sonra da ayağa kalktı. İzlenimlerimden edindiğim sonuca göre genel anestezi uygulanan hastalar ya şiddetli bir şekilde kusarlardı. Bu yüzden hastayla aramda bir mesafe bırakmıştım. Ya da hemen uyumak isterlerdi. Ama hastamız çok dayanıklıydı, ayağa kalkmaya çalıştı ve sağa sola yalpalayarak yürümeye başladı. Sonunda muhtar onu sakinleştirmeyi başardı ve onu ailesine teslim etti. Ameliyat tiyatrosunu bitirdikten sonra çay ikram edildi. Şüphesiz ki Mineo ilginin odak noktasıydı ama ben de onun anestezi uzmanı olarak zaferi kıyısından da olsa paylaşıyordum. İlk denemeyi fena değil. Yorumunu yapıp bir daha böyle bir sağlık işine bulaşma talihsizliğine uğramamamı diledi. Hastanın ailesi tarafından bir tavuk pişirilip bize gönderilmişti. Güzel bir sosla haşlanmıştı. O ana kadar yediğim her şeye dikkat etmek konusunda kesin bir kararlılık göstermiştim. Bu tavrım o ana kadar beni korumuştu ve bunun devam etmesini umuyordum. Vadide geçen 3-4 haftadan sonra bağışıklık kazanmış gibi olmuştuk. İlk defa en tehlikeli olandı. Bu süreyi sağ salim atlattıktan sonra biraz daha rahat davranabilirdik. Tabii ki gerekli dikkati göstererek ve enfeksiyonların en büyük nedeninin su olduğunu unutmadan. Su konusunda hiçbir zaman gevşek davranmadık ve eminim ki bu bizi birçok ciddi hastalıktan korudu. Gece yarısı gibi yataklarımıza gittik. Tıka basa doymuştuk ve kendimizi rahatlamış hissediyorduk. Muhtar bizi sabah erkenden uyandıracağına ve bizi kaleye götürmesi için bir rehber ayarlayacağına söz vermişti. Saat sabah 3 gibi yanımda yatan Mino'nun inlemeleriyle uyandım. Ona nesinin olduğunu sorduğumda kendisini çok kötü hissettiğini söyledi. Sürekli terliyordu. 2-3 gün önceki baş ağrısı daha şiddetli bir şekilde geri dönmüştü ve her tarafı ağrıyordu. Ona yapabileceğim bir şey olup olmadığını sordum ama o şimdilik dayanıp sabahı bekleyeceği cevabını verdi. Sabah olduğunda hiç iyileşmemişti ve ateşini ölçtüm, ateşi 38 dereceydi. Ona kendisi için reçete yazıp yazamayacağını sordum. Bana lokal bir enfeksiyona kapıldığını, karnının sertleştiğini söyledi. Bu cümleyi duyduğumda hastanın direktifleriyle apandisit ameliyatı yapma düşüncesi kafamda canlandı. Ama Mineo streptomisin iğnesinin yardımcı olabileceğini söyledi. Daha önce hiç iğne yapmamıştım ama artık öğrenme zamanıydı. İğne biraz köreldiği için Mineo biraz haykırmıştı. Yanında 2-3 saat oturduktan sonra ateşi düşmeye başladı. Akşama doğru neredeyse normale dönmüştü. Ve onun talimatları doğrultusunda bir iğne daha yaptım. Bu bölgede bir balyoz gibi aniden bastıran ve 24 saat içinde kaybolan bu ateş nöbetlerinin olağan olduğu kanaatine varmıştı. Ateş hızlıca kayboluyor ve hastayı zayıf bırakıyordu. Ertesi gün Mino daha iyiydi ve rahatça yattı. Sonraki gün daha iyi görünüyordu ve onu muhtarın evinde bırakıp kaleyi araştırmaya gitmenin mantıklı olacağını düşündüm. Tarihi unutmuştum. Mino'yu sorduğumda o da unuttuğunu söyledi ama tahminimize göre Eylül'ün 7'si ya da 8'iydi. Bulunduğumuz çevrede zamanın ne kadar kolay unutulduğunu fark ettiğimizde çok şaşırdık. Bir gün bir diğerinin aynısıydı. Bazı gezi ekipleri pazar akşamları bira ya da meyve salatasıyla kutlama yapıyorlardı. Bu ana kamptayken mümkün olabilirdi ama arazide parça parça dolaşırken olanaksızdı. Kaleye kuzeyden yaklaşacaktım. Köyden aşağı yürüyüp küçük vadiyi geçtikten sonra ve 150 metre kadar tırmandıktan sonra bir çıkıntıya vardık. İlk bakışta hiçbir şey görünmüyordu ama yol iki büyük kaya ile kesilmişti ve arada dar bir çatlak vardı. Bu çatlaktan vazgeçmemiz gerektiğini düşündüm ama rehberin kayaların etrafında dolaşmamız gerektiğini ve kayaların diğer tarafta bulunduğunu söyledi. Kayalar vadinin üstüne doğru çıktığı için bu oldukça ustalık gerektiren bir manevraydı. Diğer tarafa başarıyla ulaştıktan sonra 65 derecelik bir eğime sahip olan bir burun gördüm. 550 metre kadar uzunluktaydı. Doğusunda yer dik bir şekilde iniyor ve daha dar olan bir diğer platoya varınca dik bir şekilde yükseliyordu. Rehberim platoyu gösterip çarşı dedi. İlk olarak dediğinden bir şey anlamadım ama köye döndüğümüzde köylülerin Mino'ya bu platoda eskiden bir köy bulunduğuna inandıklarını ve burada çift sürdüklerinde çanak çömlek parçaları bulduklarını anlattıklarını öğrendim. Burada önceden bir köy olması olasıydı ama kaleden uzaktaydı ve oraya gidip küçük vadiyi tekrar geçmek zaman kaybetmemize neden olacaktı. İlanın büyük bir kısmı yıkılmıştı ve bana kalan az miktardaki tuğla işlerinin de köylüler yeni bir Türk hamamı yapmaya karar verdiklerinde buradan alındığı söylendi. Buranın çok büyük bir kale olduğunu hiç düşünmemişti ama vadinin aşağısında her yere yayılmış kaleler zincirinde önemli bir ara halkaydı. Yıkıntıların en ilgi çekici kısmı su sarnıçlarından arta kalanlardı. Bizim durduğumuz burnun tepesinde kalenin derinliklerine oyulmuş 4 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde 2 su sarnıcı vardı. İlki çok derindi ve tam derinliğini ölçemedim. İkincisi 4 metre derinliğindeydi ve içinde hala biraz su vardı. Etrafa bakınca Alamut kayalığıyla aynı yükseklikte olduğumuz tahminini yürüttüm. Koşidaş'taki Saat Kulesi'ni ve biraz daha güneyde Şirkuh Kalesi'ni net bir şekilde görebiliyordum. Alamut ve Nevizar Şah görülmese de vadinin merkez kısmına hakim bir yerdi. Ancak bu kalenin savunma kapasitesi sınırlıydı. Belki de burası hem yedek güçlerin toplandığı hem de Nevizar Şah'tan Lamasar'a giden yolda koruma görevi gören bir yerdi. Çok sayıda çanak çömlek parçası vardı ama hiçbiri büyük değildi. Çoğu cilalıydı ve genellikle renk olarak sarı, yeşil ve kahverengiydiler. Taraçalar şeklinde yapılmış burundan aşağı indim. Kayanın yapısı konglomeraydı. Batı tarafında oda temelleri vardı ve dış duvardan kalanları ölçtüğümde 10 metre uzunluk ve 1,5 metre kalınlıkta olduğunu gördüm. Alçı ve çakıldan yapılmıştı ama maymun dizdeki taş tabakaya benzer bir şey görmedim. Yakınlarda bir taş ocağının olup olmadığını sorduğumda olmadığı cevabını aldım. Bunun güney ucunda daha fazla oda kalıntısı ve çeşmeye benzer bir yapı vardı. Hemen dibinde başka derin bir su sarnıcı bulunuyordu. 6 metreye 1,5 metre boyutlarındaydı ve derinliğini de 6 metre olarak tahmin ediyordum. Alçı işlerinden geriye kalan örnekler Haşhaşi döneminden de eski duruyorlardı ve bu kalenin orta çağdan da geriye giden bir tarihi olduğuna karar verdim. Bir haydut baronun ya da küçük bir lordun kalesi olmaya müsaitti. Kendisini bu kaleye kapatırsa kolay kolay ele geçirilemezdi. Doğu tarafından geri döndüm. Duvarlardan arta kalanların çoğu köylüler tarafından kullanılmıştı ve izleri belliydi. Herhangi bir hazine veya silah benzeri bir şey bulunup bulunmadığını sorduğumda yalnızca bir iki yüzük bulunduğunu öğrendim. Bir tanesini gördüm. Haşhaşilerden çok 1650-1750 yılları arasında yapılmış gibi duran bir tasarımı vardı. Biraz uçta köylülerin nöbetçi kulübesi olduğunu söyledikleri tuğla işleri vardı. Ama bundan şüpheliydim ve bakmak için aşağıya indim. Kaleye bağlı kayalıklardaki dar bir kratere yapılmış dar bir duvar parçasıydı. Duvarın dibi ile kaya arasında 60 santimlik bir boşluk vardı. Burası karanlık çöktüğünde kaleden çıkma amacıyla kullanılıyor gibiydi. Ama buna daha çok savunma amaçlı olarak kullanıyor gibi gelmişti. Tepeden görülebiliyordu ve yeterince atak bir kraterden aşağı doğru bir kanal oluşturan kaya parçalarının altından rahatlıkla geçebilirdi. Eğer daha fazla zamanım olsaydı ilanı daha geniş bir ölçüde gezebilirdim. Bu sistemi Alamut ya da Şirku kadar iyi değildi ama inşa edilmiş olabileceği en erken tarihi saptamak ve batı tarafındaki güçlendirmeleri incelemek ilgi çekici olabilirdi. Belki Freya Stark dışında buraya gelen ilk Avrupalı bendim. Alamut yüzyıllardır hazine peşindeki insanlar için bir av alanıydı ama çok az insan ilanı araştırma zahmetine girişmişti. Vadinin arka rotasının bu yolda korunduğunu keşfetmek beni sevindirmişti. Haşhaşilerin bilinen yolu Alamut Rud'un kenarları boyuncaydı ama kuşatma zamanları bu yolu kullanmak imkansız hale gelirdi. Hiç kimse bu zamanlarda kullanılan diğer yolun neresi olduğunu tam olarak söylememişti. Benim düşünceme göre ise en açık yol dağ tarafları boyunca uzanıyordu. Günün çoğunu ölçümler ve fotoğraf çekmeyle harcadım ve sonra da yapılacak analizler için birkaç kaya örneği aldım. İnsanların yaşamış olabileceği bölümleri bulamadığımdan ve birçok kalıntı da köylüler tarafından götürüldüğünden hiç kemik bulamamıştım. Kaleden döndüğümde Mino'yu biraz daha iyileşmiş buldum. Ancak kendimi biraz zayıf hissettiğimi ve vadinin ağzına inmeden önce bir gün daha köyde kalıp dinlenmek isteğini söyledi. Ertesi gün Richard'la Şahrak'ta buluşmamız gerekiyordu ve Alamut'ta işlerin nasıl gittiğini merak ediyordum. Mino'ya yalnız gitmemin sorun olup olamayacağını sordum. Bana bunun sorun olamayacağı ve katırla 24 saat sonra peşimden geleceği cevabını verdi. Ertesi sabah erkenden kalktım. Çantamı yüklemek için bir katır aldım ve vadiye doğru yola koyuldum. Şahrak'a yürüyerek 7 saatlik yol vardı ve bu oldukça rahat bir günün yolculuğu olabilirdi. Ayrıldığım için çok neşeliydim ve ayaklarım her yere değdiğinde mutlu oluyordum. İran'a geldiğimden beri ilk defa yalnızdım. Mino'nun arkadaşlığı beni hiç rahatsız etmemişti ama yalnız kalmak benim için sona doğru yaklaşan gezinin kendi içinde bir değerlendirmesini yapma fırsatını vermişti. Ancak daha sonra arkeolojik araştırmalar üzerine düşünmeyi bırakıp gözlerimi vadinin o saf güzelliğine diktim. Güzel bir Eylül sabahıydı. Hala soğuk ve bulut kümeleri Solomon'un taht üzerinde yoğunlaşıyordu. Günün ilerleyen saatlerinde yağmur yağacak gibi duruyordu. Alamut'a bir daha ne zaman geri döneceğimi hiç bilmiyordum. Aslında 12 ay sonra gene burada olacaktım ama o an bunu bilemezdim. Bu yüzden renkleri, şekilleri ve manzarayı unutmamak için dikkatle izliyordum. Koşeyi doğuşta inen dik yokuştan inerken küçük bir çoban çocuk bana katıldı ve sohbet etmeye çalıştı. Yanında durup ısrarla konuşmaya çalışıyor, pırıltılı dişleriyle arkadaşça gülüyor ve kara gözleri kıvılcımlar saçıyordu. Koşeyi doğuşta indiğimizde beni elinden tutup evine götürmek istedi. Çok yoksul bir evdi ve en büyük odada ailesinin yanı sıra tavuklar da vardı. Bu manzara hoşuma gitmemişti. Ama nezaket kuralları gereğince ikram edilen üzüm ve mastı kabul ettim. Birçok insan mastın mide ağrılarına çok iyi geldiğini söylüyordu. Ama bizim kanaatimizce bu yanlıştı. Ve bu anda beni çok kötü etkilemişti. 2 saat sonra geniş ana nehir vadisinden aşağı inerken aniden rahatsızlandım. Katırım ve katırcım görünürlerde yoktular ve durmak zorundaydım. Orada Mino'nun 2 gün önceki haline benzer bir durumda oturdum. Çok ateşim vardı ve gölgeye geçtim. Başım ağırlaşmıştı ve uykuluyordum. Uyandığımda gece olmuştu ama daha iyiydim. Nehirin kıyısına yürüyüp yüzüme biraz su çarptım ve Şahnağa doğru yavaş yavaş yürümeye başladım. Katırcımda olan çantama ve ne olduğunu, ayrıca Richard'ın endişelenip endişelenmediğini merak ediyordum. Şahrak'a sabah 3'te vardım. Köpek avlamaları köylülerin bazılarını uyandırmıştı. Muhtarın evine yöneldim. Burada katırcımı uykudan yeni kalkmış ve bana ne olduğunu umursamaz bir durumda buldum. Benim haydutlarca saldırıya uğrayıp öldürüldüğümü düşünmüştü. Richard henüz gelmemişti. Kamp yatağımı alıp balkona geçtim ve sabah geç saate kadar uyudum. Uyandığımda köy halkının büyük bölümünü çevremde yarım daire yapmış bir şekilde buldum. Oldukça iyi dinlenmiştim ve tek sıkıntım gece çok sıcak olduğu için pek fazla giyinmemem ve bunun yataktan çıkmamı sıkıntılı hale getirmesiydi. köylüler hiç gidecek gibi durmuyorlardı ve yapacak tek şey yataktan çıkıp hızlıca giyinmekti. Kahvaltı yaptık ve ardından Richard'dan haberleri olup olmadığını sordum. Henüz gelmediğini söylediler ve ben de onu beklerken gidip Şahrak Kalesi'ni araştırmaya karar verdim. Kalenin tarihi Haşhaşilerden eskiye gidiyordu ve onlarla ilişkisi pek fazla yoktu. Şahrak belki de Hasan Sabah'tan önceki Deylem Krallığı'nın merkeziydi ve bir zamanlar çok zengin ve müreffeh bir yer olduğu söyleniyordu. Nehrin S şeklindeki bir kıvrımına inşa edilmişti ve toprak çok verimliydi. Kale nehrin kenarlarında 15 metreden fazla olmayan bir tepeciğe inşa edilmişti. Vadide ulaşmak için insanüstü bir çaba sarf edilmesine gerek olmayan en azından bir kale olduğunu bilmek sahiden iç rahatlatıcıydı. Nehire gidip yıkandım ve ardından kalenin bulunduğu tepeciğe çıktım. Oldukça iyi güçlendirilmişti ve buraya kaleden çok saray demek daha doğruydu. Tepeciğin uzunluğu 135 metreydi. En iyisi en geniş yerinde 20 metreydi. Batı ucunda hala sağlam görünen 6 metre eninde ve 10 metre boyunda büyük dikdörtgen bir oda vardı. Dört duvarı da ayakta ve duvarlarda düzensiz aralıklarla büyük delikler vardı. 2 metre yüksekliğindeki alçak bölüm pürüzlü taştan yapılmıştı, çıplaktı. İşlenmemiş bir tür çimentoyla sıvanmıştı ve yapılmasının üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen hala sağlam kalmasını sağlayan da buydu. Duvarın üst kısmı birbirine balçıkla yapıştırılmış, 1-2 metrelik gevşek taşlardan yapılmıştı. Duvarın bu bölümü restore edilmiş gibi duruyordu. Belki de bir asır ya da daha fazla önce burayı ev olarak kullanan yöre sakinlerinin işiydi. Bu salonun batı ucu yükseltilmişti ve bazı kalıntılar burada birbirinden duvarlarla ayrılmış dört küçük oda olduğunu gösteriyordu. Kale alanlarının doğrultusundaki yapılar neredeyse tamamen yıkılmıştı. Ama yaklaşık 30 kadar odanın kalıntıları görülebiliyordu. Güneyde ya da nehir tarafında güçlendirmeler vardı. Ve görüntü nehrin dibine akan bir dış duvar gibiydi. Herhangi bir su sarnıcı ya da depo izi göremedim. Ama belki de buna gerek duyulmamıştı. Yazın bile Alamut'a doğru akan bir su sıkıntısı vardı ve bu yüzden bölge sakinleri su sorunu yaşamıyorlardı. Kuzey tarafında muhtemelen bir çeşmenin kalıntıları olan büyük dikdörtgen bir delik vardı. Deliğin etrafını biraz kazdığımda karşıma iyi ısıtılmış tuğlalar çıktı. Bunları orada bırakıp araştırmama devam ettim. Döndüğümde ortada yoklardı. Vadinin tam karşı tarafında bunlara benzer şeyler olup olmadığına baktım ama bulamadım. Haşhaşi kalelerinin çoğunun nehrin kuzeyinde olması garipti. Şirkuh istisnaydı. Talikan dağ sırasının eğimlerini gezmek ilginç olabilirdi. Maymundiz ya da Alamut'a benzer bir kale olacağına dair derin şüphelerim vardı ama saat kuleleri ya da İlan'dakine benzer küçük burçlar da görmek ihtimal dahilindeydi.